Ayrım 10.
Şimdi İngiliz tarafları, İngiliz dostlarınca bahis mevzu olacak şey, o istiklalcilerin takip ettiği gibi beynelmiler bir vaziyeti intihaç edecek olan istiklal değil, İngilizlerin yardımı ve himayesiyle teeyyüt edecek olan bir istiklaldir. Teslimiyetçi iç ve dış çok ağır sorunlar karşısında kaldığı zaman bu sorunları olanaklarına ve gücüne dayanarak karşılamayı, üstesinden gelmeyi, hafsalasına sığdıramayıp sorunların sahibi görünen güçlü ülkelere sığınmayı akıllı ve işbilir çözüm sanan kişidir. Küçük devlet, büyük devlet ilişkilerinde çok rastlanır bu olaya. Ülkemizde en ağır biçimiyle mütarekede rastlanmıştı. 1950'den bu yana yine sık sık rastlanıyor. Emperyalist sistem Türkiye'de istemediği şeylerin geliştiğini görüp de ortalığı karıştırmaya, ambargo üstüne ambargo koymaya başladı mı, bazı politikacılarda, gazetelerde, sözcülerde bakıyorsunuz garip bir yumuşama. Ülkenin çıkarları üzerinde direnme yerine gündelik çıkmazları abartıp kademe kademe teslimiyetçilerle durumu kurtarmak usta politikacılık sanılıyor. Ortaya öyle sürülüyor. Aman dikkat! Ne çektiysek teslimiyetçilikten çektik. Dün ülkeyi yönetemediğimizi kabul edip bağımsızlığımızı ve iç güvenliğimizi koruması için ülkeyi İngiltere'ye peşkeş çekmekle, bugün iç ve dış kaynaklarımızın tıkandığını, dışarıda Kıbrıs yüzünden çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı, askeri ve iktisadi ambargo yüzünden bunaldığımızı ileri sürüp Dünya Bankası'nın, para fonunun tek kelimeyle emperyalist sistemin isteklerine baş eğmek o kadar da farklı şeyler değillerdir. Zira son hesaplaşmada her iki halde dizginleri ele alacak olan emperyalizmdir. Boynunu satırın altına uzatacak olan da Türkiye. Ama bakın 2 Ekim 1919 tarihli İrade-i Milliye'de imzasız çıkan ama Mustafa Kemal'in yazdığı bilinen yazıda Türkiye'ye yakışan çıkış yolu nasıl işaret edilmiştir? Hasis menfaatlerini kutsal duygulara tercih edip gücünü halktan almayan resmi bir kuvvetle, bunların gücünden yararlanan çıkarcı ve duyguları bakımından gözlaşmış bir azınlığın dışında bütün millet ve memleket, Anadolu'nun sinesinde verilen bir işaret üzerine yığın halinde kıyam etmiş birleşmiştir. İşte hareket-i milliye bugünün en büyük sorunu olan ulusal bütünlüğü ve ulusal istiklal, bağımsızlığı korumak için bütün milletin azim ve imanından doğdu. Bu ayaklanma yalnız hamiyetsiz bir iktidarı bulunduğu yerden düşürmek değil, memleketin mukadderatını belirlemede ulusal iradeyi egemen ve milleti amil kılmak ve şu anda dışarıdan da varlığımıza yöneltilecek saldırıları ret, iptal ve sonsuz olarak halk egemenliğini sağlamak gibi üç cepheli bir sahnede mücadeleyi göze almıştır. Bir yanda mülkün istiklalini korusun diye İngiltere'ye onu teslim eden teslimiyetçi kafa, öte yanda milletin istiklal ve hakimiyetini dışarıdan yöneltilecek saldırılara karşı yine milletin savunacağını belirten müdafaa-i hukukçu kafa, neredeyse 60 yıl sonra Türkler için seçeneklerin hala aynı ya da çok benzer olması hazin değil midir? 20 Temmuz 1977 2. Bir teslimiyet programı. Daha çok felaket dönemlerinde 12 Mart gibi ortaya çıkan Şehamet Tellalı bir Amerikan muhibbi gazeteci, Türk halkına iktidar değişikliği manevrasından sonra yutturulacak dolmaları açık açık bakın nasıl yazı vermiştir. İbretle okuyun. Ecevit elindeki iki spektaküler manevra imkanına güvenmektedir. Yeni devalüasyon dahil, IMF'nin üzerinde kesin ısrar ettiği ekonomik önlemleri kabul edecektir. Bu, Türkiye'ye kredilerin derhal açılmasını sağlayacaktır. Döviz darboğazı dönülecektir. Bir bankalar konsorsiyumu bunun ayrıntılarını bile hazırlamıştır. İş, IMF'nin yeşil ışığını yaktırabilecek cesareti hükümet olmaktır. Demirel'in tabu buna elverişli değildir. Ecevit'in ki elverişlidir. Yani ne diyor? Uluslararası Para Fonu ve Yabancı Bankalar Konsorsiyumu Türkiye için ileri sürdükleri koşullara cesaretle baş eğeceği için Ecevit'e kredi açacaklardır. Böylelikle ülkeyi adam akıllı sistemin denetimine vermiş olacağız. Ama asıl önemlisi başka. İkinci spektaküler imkanı Türk-Yunan ilişkilerindedir. Ecevit'in geçenlerde New York Times gazetesine verdiği demeç dikkati çekicidir. CHP Genel Başkanı iktidarı tekrar ele geçirirse Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye askeri yardım sağlayan bir anlaşmayı tasdik etmesini beklemeden Kıbrıs sorununa bir çözüm arayacağını söylemiştir. Gazete ekliyor, Demirel beklemeyi tercih etmişti. Ne demektir bu? Vance'ın özel temsilcisinin Türkiye'ye getireceği yeni Amerikan çözüm planını, ki Yunan çözüm planıdır bir anlamda, yeni iktidarın uzun etmeden kabullenmesi demek değil mi? Ecevit bunu yapacak mıdır? Göreceğiz ama yaparsa vereceği toprak ödünleriyle kendi iktidarı sırasında belki de kendi emriyle uygulanmış ikinci barış harekatının gereksizliğini tescil etmiş olmayacak mıdır? O ayrı sorun. Ama dolmalardan birisi, en önemlisi bu. Baksanıza ünlü yazar nasıl devam ediyor. Doğru tutumun Ecevit'in tutumu olduğu muhakkaktır. Ambargo gökten zembille inmiş değildir. Ambargo Kıbrıs işi dolayısıyla konmuştur. Kıbrıs işinin çözümü bunun sebebi hikmetini ortadan kaldıracaktır. Sözün kısası, Kıbrıs'ı feda et, rahatla diyor adam. Üstelik bunun kolay olmayacağını teslim ediyor ama Ecevit'e güveni var. Allah aşkına şu değerlendirmeye bir bakın. Ben Ecevit olsam kahrımdan yerin dibine girerdim. Ecevit başbakan olur olmaz Yunanistan'a karşı, bilhassa Amerika'yı çok etkileyecek bir barış taarruzuna geçecektir ve ambargoyu sökecektir. CHP Genel Başkanı bunun senaryosunu yazmakta ve mizansenini yapmakta Enver Sedat'tan daha az mahir değildir. Evet, böyle diyor. Ecevit ile Enver Sedat arasında paralel çiziyor. Geçen gün İlhan Selçuk güzel bir benzetme yapmıştı. Sedat'ın jestini somutlaştırmak için dedi ki, bu adamın yaptığı Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in Yunan Kralı Konstantin'in ayağına gidip İngilizlerin baskısıyla barış dilenmesidir. Bu perspektiften bakılınca Ecevit'in Yunanistan'a Amerika'yı çok etkileyecek bir barış taarruzuna geçmesi acaba neye benzeyecek? Maharetli Sedat'tan geri kalmadığı ileri sürüldüğüne göre hazindir bunlar, hazin. Ne var ki hariçten gazel okuyan yazara göre Ecevit iki yola başvurmazsa başarıya ulaşamazmış. Biri Demirel'le koalisyon yapmazsa, ikincisi daha derinde olan hastalığını iyileştirmek için gerekli önlemleri almazsa. Neymiş onlar dediğimiz anda, bir de bakıyoruz karşımıza o sevimli şeyler çıkmıyor mu yine? Türkiye imkanlarının üzerinde yaşamaktan vazgeçmelidir. Türkiye nüfus artışını hızla düşürmelidir. Yeni devalüasyonla birlikte ücretler dondurulmasa bile denetim altına alınmalıdır ve benzeri. O zaman Türkiye'ye kabul ettirilmek istenilen teslimiyet programının anahtarları belirmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Önce Kıbrıs'ta ödün. Yunanistan'la uyuşma. NATO'yu kurtarma. Sonra IMF önerileri kabul. Bu sayede kredileri sağlayıp hiç değilse bir süre için genişçe bir nefes alma. Ama sonra derindeki hastalığını tedavi için Türk ekonomisini sımsıkı bir korse içine almayı planlama. Kalkınma hızı düşük, sanayileşmeye paydos. Baksana kardeşim, kirlenme yapıyor. Nüfus artmasını engelleme. Tarımsal kalkınma yoluyla hiç değilse durağanlaştırılacak bir topluma kalkınıyoruz izlenimini verme. Bu programda elbette dışa bağımlı, dışarıdan denetlenen tüketim sanayilerine yer vardır. Zira bunlar kredi ve ham maddelerinin dıştan kısılması suretiyle istenilmeyen iktidarları devirmek konusunda gerekince işe yaramaktadırlar. Ayrıca sanayileşmenin sürdüğü havasını vermeleri de propagandaya faydalı olur. Yeni iktidar bu teslimiyet programını benimser mi? Göreceğiz. Benimsemezse sistem elbette onun defterine de dürecektir. Unutmayalım ki Demirel iktidara paraşütle indirildiği zaman her şeyi kabullenmiş görünüyordu. Bir iktidar dönemi sevimsizleşmesine yetti. Peki teslimiyet programına bir karşı program çıkarılamaz mı? 9 Ocak 1978. 3. Çağdaş uygarlık düzeyi kavramı. Teslimiyetçiliğin karşıtı bir program dendi mi çoğu ne sanıyor? Hemen sıvanıp çemrenip sosyalist bir program döktüreceğimi. Oysa dedim, ortalıkta dolaşanları mat etmek için sosyalizmin büyük adlarına başvurmaya hiç gerek yok. Mustafa Kemal Paşa'nın şaşılacak bir ileri görüşlülükle öne sürdüğü ikileri ciddiye almak yeter. Bunlar hanidir Atatürkçü geçiniyorlar ya, Allah sizi inandırsın, Mustafa Kemal'in bir tek sözü, bir tek ilkesi üzerinde bile doğru dürüst düşünmemiş, neyi nasıl ele alıp uygulayacaklarına kafa yormamıştır. Örnek mi? Alın şu her karşı programın temelini oluşturması gereken ünlü sözünü. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmalıyız. Ne demek oluyor, hiç düşündünüz mü? Pek sanmıyorum. Tutturmuşuz en büyüğümüzden en küçüğümüze, habire tekrarlıyoruz. Ama içerdiği nedir, boyutları nedir, gerekleri nedir araştıran yok. Oysa biraz kurcalasan al sana programların en halisi, en sağlamı. Önce biraz bunu yapalım diyorum. Bir tarihte tartışıyorduk. Bir takım dogmatik Atatürkçüler bana çağdaş uygarlık düzeyi diye Amerika'nın denetimindeki batılı emperyalist sistemi yutturmaya çalışıyorlardı. Kızmışım. Dedim ki, arkadaş, Kemal Paşa'nın iki büyük hüneri vardır ki, birisi bu, çağdaş uygarlık deyimi. Ötekisi bunun içinden çıkan bir düşünüş biçimidir. Önce bunları kavramayı öğrenelim. Ne gibi mi? Şöyle. Çağdaş uygarlık düzeyini hedef diye aldın mı, bir kere sürekli devrimciliğe mecbursun. Çünkü çağdaş uygarlık düzeyi dogmatik değil, diyalektik bir kavram. Kendi karşıtlarıyla çarpışa birleşe gelişiyor. Dünün uygarlık düzeyiyle bugünün uygarlık düzeyi bir mi? Aynı şey mi? Aynı şey olabilir mi? Olamaz elbet. Her geçen gün insanlık yeni buluşlarla uygarlık düzeyini daha ileri götürüyor. Götürdükçe de Mustafa Kemal'in Türkiye'ye tespit ettiği amaç yenileşiyor, gelişiyor, başkalaşıyor. Bunu anlamaz, bir kenara yazmazsan istediğin kadar Atatürkçüyüm diye yırtın. Atatürkçülük adına olmadık zulümler yapıp ileri fikirli aydınları ezaya çek. Kemal Paşa'nın tutumundan çok uzaklardasın. Hadi somut konuşalım. Kemal Paşa sağ iken çağdaş uygarlık düzeyi neydi? Onun kuşağı için bu, o sıralarda dünyayı hükmeden sanayi devrimini yapmış, emperyalizm çağına ulaşmış batıdır, batılı toplumlardır, batılı bilim ve teknolojidir. Mustafa Kemal ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağız dediği sırada iç içe iki şeyi amaçlar. Birincisi çağdaş ekonomik altyapıya sahip olmak. İkincisi bu altyapının içerdiği topluma ulaşmak. Birisine varılmadı mı ikincisinin olamayacağını kestirmiş. Bu bakımdan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için metodu da vermiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ne demek? Bilimlere dayanarak bu düzeye ulaşacağız demek. Peki bilimler sabit, dogmatik mi? Ne münasebet? Onlar da çağdaş uygarlık düzeyi gibi aralıksız değişiyor, yenileşiyor, ilerliyor. O halde Türk aydınları kendilerini sahiden Mustafa Kemal'in savaşçıları sayıyorlarsa bir kere bilimsel olmak zorundadırlar. İkincisi dogmatik değil, diyalektik olmak zorundadırlar. Üçüncüsü zaman içinde verilmiş hedefleri sık sık yeniden değerlendirmek, çağdaş uygarlık düzeyinin hala yerde mi yoksa başka yerde mi olduğunu saptamak zorundadırlar. Allah aşkına söyleyin, Demirel'den Ecevit'i yapan var mı bunu? Sık sık düşünmüş, bazen de yazmışımdır. Mustafa Kemal kuşağı için uygarlık düzeyi endüstri devrimi idiyse, Türkiye bu devrimi şimdiye kadar çoktan gerçekleştirmeliydi. Çünkü bir süredir çağdaş uygarlık düzeyi endüstri sonrasının sorunlarını içeren nükleer ve elektronik teknolojisi düzeyidir. Şimdi hal böyleyken Atatürk bize o düzeyi demiyor, çağdaş uygarlık düzeyi diyor. Fikrim odur ki siyasal ve toplumsal olarak da bu düzeyin içeriği günümüzde değişmiştir. Kemal Paşa'nın sağlığında liberal anlamda demokratik olan bu toplumlar bugün o aşamayı geçmiş, toplumsal anlamda demokratik olma aşamasına ulaşmışlardır. Arada önemli fark var. Liberal toplum başka, sosyal ya da sosyalist toplum başka. Acaba Atatürkçülüğü kimselere vermeyenler toplumların bugünkü çağdaş uygarlık düzeyleri üzerinde bir fırt olsun düşünmüşler midir? Mustafa Kemal'in atılımcılığı, sürekli devrimciliği, Türk toplumunu aşamadan aşamaya sıçratmayı öngörmekte, kendisinden öncekilerin yaptıkları gibi bir aşamada dondurmaktan kurtarmayı içermektedir. Oysa Mustafa Kemalciliği donuk bir milliyetçilik gibi kabul ettirmek isteyenler, onun düşüncesindeki diyalektiği öldürüp atılımcılığı mahvediyorlar, sonra da Atatürkçü geçiniyorlar. İşte teslimiyetçi olmak istemeyen bir programın önce Mustafa Kemalciliği yerli yerine koyması, onu hakkıyla değerlendirmesi bundan başkoşuldur. Bana kalırsa hepimizin çağdaş uygarlık düzeyi kavramı, içeriği, kapsamı ve sınırları üzerine düşünmemiz, günümüzün koşullarında bu kavramın en ilerici yorumuna varıp onu nasıl uygulayacağımızı tartışmamız gerekiyor. Vatan kurtaran aslan rollerine hevesleneceğimize. 10 Ocak 1978 4. Mali bağımsızlık gerçekleşmedikçe. Dedik ki yaşadığı çağda uygarlık düzeyini Batı ülkeleri oluşturduğu için Mustafa Kemal o uygarlığı asıl anlamıyla endüstri toplumunu Türkiye'ye amaç olarak göstermiştir. Doğru. Doğru ama bunu yaparken Avrupa halklarıyla Avrupa emperyalizmini ayırt etmediğini mi sanırsınız? Çok aldanırsınız. 2 Temmuz 1920'de şu sözleri o söylemiştir. Yaşamak isteyen milletimizin isteği tek kelimede özetlenebilir ve gayet meşrudur. Bağımsızlık, Avrupa'nın yöneticilerden ve sermayedarlardan ayrı olan asıl milletleri, bizim hayatımızı bize çok görmüyorlar. Eğer bugün Fransız milletiyle, İtalyan milletiyle, hatta İngiliz milletiyle düşmanlık halinde bulunuyorsak, bu milletlerin seslerini işittirememelerinden ve kendi yöneticilerinin istila ve sermaye emelleri için bizi yok etmelerine ses çıkaramamalarındandır. Gördüğünüz gibi asıl hakla egemen yönetici çevreleri bir güzel ayırmış. Milli mücadelenin egemen yabancı burjuvaziye ve onun saldırgan sömürücü emellerine karşı yapıldığını işaretlemiştir. Bunun için çağdaş uygarlık düzeyi kavramının ilk basamağı Mustafa Kemal'de hep tam bağımsızlıktır. İstiklali tam. Mali bağımsızlık. Yeni kurulacak bir cumhuriyet hükümetinin önüne yabancı banka konsorsiyumlarının emperyalist denetimindeki para fonu ve Dünya Bankası'nın bazı tavsiyelerle çıkacağını bildiğimizden karşı bir program için gerçekte hangi müdafaa-i hukukçu tezlere dayanmamız gerektiğini araştırmak hepimiz için bir görev. 1 Mart 1922'de Mustafa Kemal şunları söylemiş. Bugünkü savaşımlarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tamlığı ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Bir memleketin maliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca o devletin bütün hayat kollarında bağımsızlık felce uğramıştır. Çünkü her devlet organı ancak mali kuvvetle yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin iktisadi yapıyla uygun ve denk olmasıdır. Binaenaleyh devlet bünyesini yaşatmak için dışarıya müracaat etmeksizin memleketin gelir kaynakları ile idare edilmesi çare ve tedbirlerini bulmak lazım ve mümkündür. 16 Mart 1923'te söyledikleri ise şunlar. İktisadi hayatımızda tam bağımsızlık. Güzel vatanımızı yoksulluğa, memleketi yıkıntıya sürükleyen çeşitli sebepler içinde en kuvvetli ve en önemlisi iktisadi hayatımızda bağımsızlıktan yoksunluğumuzdur. Devletler şimdiye kadar bize şu ve bu meselelerde gösterişli müsaadelerde bulunuyorlar gibi görünüyorlar. Lakin iktisadi esaretle bizi felce uğratıyorlardı. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi, bizim bazı haklarımızı tanımış gibi vaziyet alırlar. Hakikatte iktisatta elimizi kolumuzu bağlarlardı. Bu esarete katlanan mevki sahibi kimseler memnundu. Çünkü görünüşte büyük bir bağımsızlık sağlamışlardı. Fakat hakikati halde milleti manen miskinlik çukuruna atmışlardır. Bunlar iktisadi mahkumiyeti anlamayan bedbaht hayvanlardı. Fakat artık bugün milletimiz hayat noktasının nerede olduğunu pek güzel anlamıştır. Millet belki anlamıştır. Ülkeyi yönettiğini zannedenler anlamış mıdır? Anlasalardı hem Atatürkçüyüz diye bas bas bağırıp hem de mali bağımsızlığımızı tehlikeye atan ilişkilere girerler miydi? Mustafa Kemal o zamanki uygarlık düzeyinin yönetici ve sermayedarlarla halk karşıtlığını taşıdığını biliyor. Bizi yutmak isteyenin de o yabancı sermayedarlarla onların maşası yöneticiler olduğunun farkındadır. Buna karşı tam bağımsızlığımızı, özellikle mali bağımsızlığımızı savunmaktadır. Peki bunun yolu ne olacak? Ne yapacağız da iktisatta elimizi kolumuzu bağlayan yabancılara boyun eğmeyeceğiz? Cevabı açık ve seçiktir, sanayileşerek. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir. Bu sözleri onun ekonomik vasiyeti saymak bile mümkün. Çünkü ölmeden bir yıl önce 1 Kasım 1937'de söylemiş. Bir de sonrakilerin yaptıklarını hatırlayınız. Akdeniz'de Amerika'nın 6. filosu var diye donanmayı ihmal edenleri. Amerikalılara uçak verecek diye Kayseri uçak fabrikasını kapatanları. İkili anlaşmaları imzalayıp bizim bazı haklarımızı tanırmış gibi vaziyet alan yabancı ülkelerle inanılmaz uzlaşmalara girenleri. Hepsi Atatürkçü geçiniyorlardı. Evet, ne yazık ki Kemal Paşa'nın 1920'lerdeki, 1930'lardaki görüş ufkuna bile sahip değildiler. Görüşleri Tanzimat Paşalarının görüşlerini aşamıyordu. Üstelik bu tatlı su frengi alafrangalığını yeni kuşaklara Atatürkçülük diye yutturdular. Basbayağı tarif ederek. 11 Ocak 1978. 5. Mustafa Kemal'i kim tahrif etmiştir? Ha sahi, henüz size söylemedim. Sosyalistler arası tartışmalarda ne vakit sözün ucu Mustafa Kemal'e dokunsa demişimdir ki, onu Lenin'le karşılaştırmak yanlıştır. Robespierre'le karşılaştırmalı. Nedeni belli. Mustafa Kemal sosyalist değil, demokratik bir devrim denemişti. İktidarın yapısal niteliğini, padişahın iradesi yerine halkın iradesini koyup da değiştirerek. Emperyalizmin azgın dönemine rastlandığında bu demokratik devrimcilik ister istemez bir mazlum milletler anti-emperyalistiyle kaynaşıyor. Devrimin özellikle başlangıç yıllarında hissedilen hayli yoğun toplumculuk, halkçılık eğilimleri ise yukarıdaki komşumuzda kopan sosyalizm kıyametinden gelmektedir. Ama bütünüyle ele aldınız mı Anadolu devrimi yerli burjuvaziden çok aydınların, eşrafın ve halkın el birliğiyle tarihsel bir blok oluşturup gerçekleştirdiği demokratik bir devrimdir. Olağan sonucu da endüstri devrimini başarması, toprak reformunu yapması, layık bir burjuva cumhuriyeti aşamasına ulaşmasıdır. Bunların çoğunu yapamadık. İnönü, Kemal Paşa'nın ölümünden sonra biraz da Dünya Savaşı'nı bahane ederek toplumumuzdaki kuvayi milliye atılımını kemikleştirdi, dondurdu. Müdafaa-i hukuk dönemindeki toplumsal atılganlığı ise bürokrat bir takım kurumlara dönüştürerek frenledi. Atatürkçülük o tarihten sonra Atatürk'ün yaptıkları ya da yapmayı tasarladıkları değil, yapılmakta olanların ona yakıştırılmasından ibarettir. İş dediklerini tahrif etmeye kadar varıyor. Az önce tahrif lafı ağzımdan kaçmadı, bilerek kullandım. Olaylar denk düşürdükçe Mustafa Kemal'in sözlerinden örnekler veriyorum. Onun yaygın görüntüsünden ne kadar farklı bir adam olarak belirdiğini gözlerinizle görüyorsunuz. Şimdi bir de sözlerinin nasıl tahrif edildiğine, değiştirildiğine değgin bir örnek vereyim. Örneğin, bin yıllık arkadaşım Fethi Naci, o ufak fakat yararlı Atatürk'ün Temel Görüşleri adındaki kitabında açıklıyor. Son derece meraklı bir konu, nasıl olmasın ki? Mustafa Kemal'in düşüncesini tahrif eden kişi, yıllarca ülkemizde Atatürkçülüğün bayrakları geçinen ünlü Behçet Kemal Çağlar. Evet, ta kendisi. Hadi beraberce okuyalım. İslamiyet'in en yüksek kural ve kanunlarını içine alan Bolşevizmin, bizim de varlığımıza kastetmiş olan müşterek düşman aleyhinde bugün elde etmiş olduğu zafer, bizim için de teşekküre layık bir neticedir diye sadeleştirdiğim cümlenin aslı şöyledir. İslamiyet'in en âli kaide ve kanunlarını ihtiva eden Bolşevizmin, bizim dahi mevcudiyetimize kastetmiş olan müşterek düşman aleyhinde bugün ihraz etmiş bulunduğu zafer bizim için de şayanı teşekkür bir neticedir. Atatürk'ün Söyley ve Demeçleri Cilt 1 2. Baskı 1961 sayfa 95. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı bir kitap vardır. Bugünün diliyle Atatürk'ün Söyleyleri. Kitap Behçet Kemal Çağlar tarafından bugünkü dile aktarılmıştır.